Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Evet, bu devral konusu gerçekten böyle bir yerinden tutup başlayıp görerek ilerlemek gerekiyor galiba. Biraz da teorik bilgi de edinip diye düşünüyorum. Biz bugün burada ben sorarım, sen cevaplarsın, sen sorarsın, ben cevaplarım. Gider sabaha kadar gibi duruyor. Şimdi bunun bir önemli bir bacağı var aslında baktığında ki topluluk bacağı var ve sen orada çok aktifsin. Şimdi şeyden açık kaynak topluluğu vardı, senin de bir şeyler yaptın. Türkiye'de de bir hareketlenme oldu o konuda. Siz bir şeyler yapıyordunuz ama şu an biraz durulmuş gibi görüyorum galiba. Hani çok da içinde değilim, bilmiyorum. O tarafta neler yapıyorsun? Yani Türkiye'deki topluluklar abi ne olacak ya? Yani ben herkes farklı telden çalıyor gibi geliyor bana.
Ya şöyle, evet, çok böyle konsolide güç birliği yaptığımız bir noktada değil Türkiye'deki topluluklar. Burada tabii nasıl söylesem, bu konuya kafa yoran bir insan olarak belki benim de şeylerim var. Ben şahsen şey yapmaya çalışıyorum, hani birçok toplulukla temasta olup beraber bir şeyler yapmak veya işte onlara nasıl katkıda bulunurum diye gidip konuşmaya çalışıyorum. Açık kaynak zaten benzer bir motivasyonla ortaya çıkmıştı ve bir anlamda aslında GitHub ekosistemi içerisinde insanların genel yapmış olduğu projeleri bir anlamda vitrine koymak. Vitrine koyduktan sonra aslında bu vitrine koyulan projeleri nasıl geliştirebiliriz? Çünkü açık kaynak ilk 2015 gibi ortaya atıldı. O dönemde de GitHub üzerinden gerçekten büyüyen şeyler, araçlar, hatta şirketleşen birçok proje oldu. Ya böyle bir ivme yakalanabilir mi? İnsanlar bir şekilde hani güç birliği yapabilir mi? Bu güç birliği yaparken bazı nispeten bu ekosisteme girmek isteyen insanlar da bunları görüp o trene atlayıp kendini kişisel anlamda geliştirebilir mi gibi sorularla bir anlamda açık kaynağı önce bir açık kaynak proje portfolyosu, daha sonra bunun etrafında biçimlenen topluluk olarak tasarlamıştık. Bir süre sonra işte Sanayi Bakanlığı'nın Türkiye Açık Kaynak Platformu diye bir girişimi oldu. Bu girişimde aslında biraz daha şirketler dahil olmaya çalıştı. Ben de tabii benim gibi işte topluluktan nispeten açık kaynak tarafından çalışan birkaç kişiyi davet edip işte topluluk liderlerini davet edip neler yapabiliriz diye konuşmalar yaptık. Orada işte şirketleri, üniversiteleri ve topluluğu nasıl bir araya getiririz diye kafa patlattık diyelim amiyane tabirle. Ve paralelinde işte Türkiye Açık Kaynak Platformu bugün 42 okulları var. Vadi İstanbul'da ve Kocaeli'nde. İzmir'de bir şeyi oldu. Temel atmaları oldu. Şu an açıldı mı emin değilim. Sanırım o da yoldadır. İşte Türkiye'de açık kaynak üzerine ve genel yazılımcı geliştirme okullarıyla devam ediyor Türkiye Açık Kaynak Platformu. Bizim açık kaynak organizasyonundan apayrı bir şey. Yani senin gördüğün hareketlenme muhtemelen Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun hareketlenmesiydi. Ondan o detaya girdim. Ve okullar ve üniversitelerdeki açık seminer programıyla beraber onlar işte YouTube'da erişilebilir bir şekilde aslında bu alanda yapıyorlar. Hani devam ediyorlar. Biz topluluklar olarak yine hani destek olduğu zaman onlarla beraber yürüdüğümüz noktalar oluyor. Ama onun dışında benim nispeten açık kaynak topluluğu dediğim açık kaynak org etrafında kümelenen insanları da bir anlamda tekrar bir rebranding'e gidip işte Ten Forward diye yeni bir topluluğa taşımış olduk. Neden böyle bir şey yaptık? Aslında açık kaynak deyince çok anlaşılmıyor ve insanlara net bir mesaj gitmiyor. Şu anda aslında biraz daha ben buna meta topluluk diyorum. Hani diğer topluluklara lojistik destek veren, nispeten toplulukta organizasyon geçmişi olan insanlar, daha yeni jenerasyon topluluğa katılan insanlar diyelim. Onlara neler verebiliriz diye kafa yorduğumuz bir organizasyon haline geldi Ten Forward'da. ne yapıyoruz? Mesela işte Bursa'da bir topluluk ortaya çıkıyor ve diyor ki ben İstanbul'da etkinlik yapacağım. Birincisi hangi mekanlarda etkinlik yapabilirim? Bir şirket buna ofisini açar mı? Ben gelip işte 5 saat konuşma yapsam kahve, çay vesaire işte su nasıl sağlayacağım? Yemek sponsoru bulabilir miyim? Konuşmacı bulabilir miyim? Ya da biz konuşma konusunda kendimize güvenemiyoruz. Yani bunu nasıl aşabiliriz? Çok böyle lojistik başlığı altında benim bahsettiğim problemler olabiliyor yeni toplulukların önünde. Ve insanlar toplulukları da biraz şey görmek istiyor. Yani daha merkezi çatılar değil, herkes buraya gelecek gibi değil de bu bir yandan işte JavaScript'in paket ekosistemine benzetiyorum. Herkes birden bir şey topluluğu çıkartıyor ve aslında insanlar için daha net oluyor. Yani tek çadır böyle Türkiye yazılımcılar topluluğu değil de Bursa'da üniversiteli işte Flutter cılar topluluğu daha etkili olabiliyor. En azından insanların güvenleşmesi için. Bu anlamda mesela o ekosisteme girmeye çalışan topluluklara nasıl destek olabiliriz diye meta topluluk altında belli şeyler sunmaya çalışıyoruz. Mesela sponsorluk dosyası hazırlatıp firmalara gidip sponsor olur musunuz diye soruyoruz. Çünkü daha önceden hani organizasyon yapmış insanlar olarak belli şeylerimiz var. Hani know-how diyeceğim, bilgi birikimlerimiz var ve burada aslında ön açıcı davranabilir miyiz noktasıyla ilerliyoruz. Aslında açık kaynak kısmını biraz geride bırakmış olduk bu yeni görev tanımıyla beraber.
Doğru, bence zaten geride bırakılmalıydı bir vadede. Çok şeyde kalıyor çünkü. Şimdi çok aslında teknik bir mesele değil. Yani açık kaynak yazı da olabilir baktığım vakit. Her şey olabilir, bir fikir bile olabilir. Benim düşüncem, ben şeyi biraz daha değerli bulmaya başladım. Bu özellikle Telegram'daki işte kahve severler, rock müzik bilmem ne severler deyince. Şimdi topluluklar çok teknik konular üzerinden kalıyor. Bizim gibi mesela Ruby Türkiye gibi daha niş ve Türkiye yani sektörel olarak da çok kullanılmayan teknoloji olduğu zaman bu komünite o kadar hızlı büyüyemiyor. Bu sefer hani ya biz mi yanlış yapıyoruz, ne oluyor ya evriliyor. Şimdi tematik topluluklar bana daha doğru geliyor. İşte Karadeniz'de yazılımcılar, işte senin dediğin gibi aslında JavaScript topluluğu, Flutter'da Dino yazan değil de tam onlar da olsun ama şimdi bu böyle hani sol fraksiyonlara ayrılıyor ya, durmadan fraksiyonlara ayrıldığı zaman bu sefer birbirleriyle de tırnak içinde çatışmaya başlıyorlar. Yani hatta topluluklar neden var? Biz, yani aslında soru işaretini burada, yani niye bir topluluk var baktığınızda? Bir problemi ya da bir şeyi iyi yere taşıyabilmek için, şirketlere karşı bunu anlatabilmek için, her felsefi bir konusu da olabilir bu arada. Hani bizim sektörümüzle alakalı, ama baktığım vakit bazı topluluklar kavga noktasına bile gelebiliyor çok ciddi konularda. Haklı haksız demiyorum bakın. Ama bu bana iş uzatıldığı zaman biraz sektöre zarar veriyor gibi hissediyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Benim böyle tematik topluluklar biraz daha nedense bana daha sevimli. Ve hani sanki biz böyle tamam gene Ruby konuşalım, JavaScript konuşalım ama buna konsantrasyonu olduğumuz için işte demin Devrel'de konuştuğumuz şeyleri kaybediyoruz aslında. Bunun mücadelesini vermemiz yerine biz hala o tarafta onlar da yapalım da bu tarafı kaybettiğimiz zaman iş biraz topluluktan çıkıyor ve büyüyemiyor gibi de geliyor bana.
Kesinlikle bu arada tespitlerine katılıyorum. Bir yandan işte yine benim o bayağı Devrel şapkasıyla yapmış olduğum analizlere falan geri döneceğim ama neyse biraz karıştırmayacağım. Pandemi aslında şöyle bir etkide bıraktı. Biz şunu kaybettik topluluklar olarak. Eskiden nispeten belli yazılım günleri oluyordu. Daha çok işte yazılım günü veya yazılım üzerine konuşma temalı konferanslarımız oluyordu. İşte developer günleri diye atıyorum, şu an isim vermeyeyim. Birisi JavaScript anlatıyordu. Bir tanesi başka bir functional programlama dilleri üzerine bir şeyler sunuyordu. Bir tanesi işte .NET veya işte daha şey üzerine enterprise çözümler üzerine bir şeyler anlatıyordu. İster istemez topluluk bir araya geliyordu ve fiziksel olarak birbirimizi görebiliyorduk. Pandemiyle beraber topluluğa da çok fazla insan katıldı ve bu katılma hep Twitter üzerinden oldu. Twitter'da da bir yandan çok kısıtlı kelime sayısıyla kendimizi ifade etmeye çalışırken işte normal iletişimde çok önemli olan mimik görme, işte ses tonunu algılama gibi bir anda işte lost in translation dediğimiz esas insani verileri kaybetmeye başladık. Zaten hani cümle limitli, uzun uzun yazamıyorsun. İnsanlar da belli bir dikkat aralığı nedeniyle de sana o yazdıkların üzerinden ya da bir dakika ya bu kim JavaScript üzerine niye ahkam kesiyor diye bakacağı bir noktadan inanılmaz yabancı bir noktadan bakmaya başlıyor. Halbuki aynı insan bu eleştirdiği insanları bir toplulukta görse ve üzerine konuşabilir olsa, yani oradaki insan temasını kaybetmiyor olsak, ki geçmişte böyle oldu, işte konferanslarda bir araya geldik. Çok ateşli tartışmalar, teknik tartışmalar da yaptık ki ofislerde de yapardık. Hani sen de deneyimli yazılımcısın ve hani ofislerde kan gövdeyi götürür teknik olarak. Sonra beraber öğlen yemeğine gidersin. Yani hal hatır sorarsın. Birbirinin kendi kişisel hayatına, özel hayatında da arkadaşlığın devam eder. Ama o insani noktayı bence pandemide kaybettik. Çok remote'a çekildik biz topluluklar olarak da. Buradan bir hizipleşme doğdu dediğin gibi.
Burada bir şey söyleyebilir miyim? Ben senin gibi düşünmüyorum burada. Ben şöyle düşünüyorum. Bu cümlem konuyu uzatabilir. Türkiye'deki bu sen ne bilirsincilik başladı abi son zamanlarda. Bu onun nedeni. Sunumda söyleyemiyor yüzüne hiçbir zaman. Gene düşünüyor olabilirdi. Şimdi bu aynen sosyal medyanın da verdiği şeyle sen ne bilirsincilik başladı. Çünkü yani yani herif abi, adam kadın Nobel ödülleri şey ödülleri var. Fizik nereden biliyorsun? Yani göğe önümüze düşüyor, görüyorsun yani.
Evet, evet, evet.
İşte bu çok tehlikeli. Ben ama zaten hani bunun teknik tartışmadan ziyade okey, bu zaten bir seviyede yapılabiliyor. Zaten hani yapamaya da biliyorsun, ama o soft seviyeye döndüğünde, işte o demin anlattığım gruplar olduğunda sanki böyle daha kalabalık olunuyor ve daha güzel bir ortam da dönüyor. Çünkü sen rock müzikten ne anlıyorsun diyemiyorsun orada, çünkü yani hani o orada zaten başka bir durum için varsın. Sen kahveden ne anlıyorsun da diye desen de bir şaka muhabbet gibi oluyor ve hani İşte sen Ruby'cisin, sen JavaScript'cisin, sen ne anlarsın, sizin işiniz backend'di bilmem ne, işte siz compile, ben C'ciyim, 1900 bilmem kaç 800'lerden beri yazıyorum falan, böyle şeyler girmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Anlatmaya çalıştığım şey aslında tam olarak burada durmaya çalışıyorum. Biraz daha toplulukları aslında neden olduklarını anlatabilirsek sanki biraz daha büyüyebilecekler gibi geliyor.
Kesinlikle katılıyorum. Bu arada ben de şimdi geride düşündüm. O tematik kurmuş olduğumuz topluluklarda bir tane bile kavga veya tansiyon çıkmadı şu ana kadar. Herkes böyle inanılmaz paylaşımcı ve şey, böyle nasıl söylesem, aksine dayanışmacı, çok olumlu motivasyonlarla birbirine yaklaşıyor. Şu an ben de hani senin söylemenle beraber fark
ara ara
ettim.
Şeyler çıkıyor. Böyle teknik bir şeyler konuşmak ya da gelenler var. Eyvah diyorum ben böyle, ama fade out oluyor.
Şey, yazılım keyfimizi mi kaçırıyor, tadımızı mı kaçırıyor?
Ya odağımızı bence şey, yani hepimizin kendi öz yetenekleri var en nihayetinde, normal hayatları var ve hani odak böyle topluluk özelinde de orada kaldığı zaman başka bir şey konuşamıyoruz yani. Hani onu konuşamadığımızda da bence odağımızı değiştiremiyoruz ve o belki iş yerindeki sinir stresi de oraya taşıyoruz gibi oluyor mu acaba, bilmiyorum, şu an atıyorum biraz.
İşte garip bir rekabetten bahsediyorsun diye duyuluyor bana, ilginç bir şekilde. Çünkü olay direkt hani kahve seven yazılımcılarda kahve odaklı tematik bir toplulukken, kimse işte kahve üzerinden her ne kadar inanılmaz böyle dedike kahve konusunda çok yetenekli ve bilgi sahibi insanlar olsa da birbirleriyle böyle şey tartışmıyorlar, işte şuranın çekirdek kahvesi çok ki hayır değil, sen ne anlayacaksın noktasına gelmiyorlar. Ama şeyde buna geliniyor, hani yazılım konularında geliniyor. Ben de şunu anlıyorum, demek ki mesleki olarak acaba insanlar birbiriyle rekabet içerisinde mi burada? Çünkü ben bazen açıkçası Twitter'dan biraz kendi derdimin yanında dertleşiyormuş gibi olacağım da şunu duyduğum oldu. Yani hiçbir zaman ya ben JavaScript'te şöyleyim böyleyim diye kendimden bahsetmemiş bir insan olduğuma çok eminim. Çünkü hani benim için yapıcı, insanlarla paylaşmak istediğim bir şey değil. Yani ben kendimi nasıl görürsem göreyim. Ama sanki böyle bir iddia varmış gibi bazen geri bildirim olabiliyor. Yani sen çok iyi yazılımcı olduğunu iddia ediyorsun ya, o zaman şunu da bilmeliydim falan gibi. İşte ben o yüzden ilk tespitime geri dönüyorum. Aslında insanlar birbirlerinin ne tonda veya nasıl bir söylem içerisinde olduğunu tam anlamadan birbirleri hakkında hızlıca bir görüş kazandıkları için birden olay daha hızlı tartışmaya geliyor ve insanların meslek ve kendi alanlarında bir tehdit gibi, yani yazılımı çok ciddiye alıyorlar, mantıklı bir şey bu. Ama yanlış bir şey söylenmesi kısmında da inanılmaz hassasiyet olduğu için anında hani savaş
ve korkuyorlar yanlış bir şey söylemekten. O yüzden de topluluklara dahil olmuyorlar. O yüzden sunumlar yapmıyorlar. Yani hackathonlara katılım yok kimse aslında. Evet, ya ben de kendi adıma söyledim, ben bile yargılanacağımı düşünmüştüm. 2006'da ilk kez bir topluluk karşısına çıkıp bir şey anlattım. Özgür Yazılım günleriydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok gerildim. Burada ilk defa söylüyor olabilirim bunu. Mac kullanıyordum. Şimdi Linux Derneği düzenliyordu onu ve hani beni Mac kullandığım için dalga geçerler mi? Çünkü Mac açacağım. Bunu düşündüm, öyle bir şey olmadı. Yani şimdi topluluk kendini bana anlatamamış demek ki bu vesileyle. Çünkü oradan bakmıyoruz olaya. Yani ben Ruby Türkiye diye bir konu var. Ruby öğrenmek, bilmek istiyorsan gel, yoksa gelme gibi duruyor. Öyle duruyor, öyle değil aslında. Baktığında kahve sevenler, kahve sevmiyorsun gelme olmayan, kahve içiyorum ne diyor orada şimdi, biz günlük konuşuyoruz işte Türk kahvesi diyor, öbürü bilmem ne diyor, ben Türk kahvesini seçiyorum. Ya ne demek sen, yani double espresso macchiato bilmem ne içmiyorsan, hadi banlamıyorsun sen admin olarak yani hani.
Arada şey yapıyoruz ya, böyle Nescafe'ci iki bir arada falan atıyoruz böyle sırf ondan, şey olsun, yine bir tatsızlık çıkmıyor.
Ya metal rock sevenler de dün akşam şey sormuşlardı, işte neyiniz var, bir guilty pleasure'ınız işte bu neyse Türkçesi o var mı diye böyle. Çok geyik dönmedi ama dönebilir yani, hani biz de mesela şey yapıyoruz ya, işte ya ben de zamanında C#.net yazdım falan diye böyle.
Hepimizin PHP'ci geçmişi var mesela.
Yani ya teknik tabii ki konuşalım ama işte abi şeyi bilmiyoruz kültür olarak ve daha da kötüye gidiyor, tartışmayı bilmiyoruz. Şimdi sen o ofislerde tartışıyorduk ve ya yemek yiyorduk diyorsun. Şimdi işte uzaktan çalışmanın verdiği de belki bu bir durum olabilir. Kültür bozuğu nasıl olabilir hiç bilmiyorum. Sen devrel olarak daha iyi bilirsin belki. Ama topluluk meselesinde yani bir kapsayıcılık gerekiyor. Biraz bir şeyler yaptınız ya da ya yapıyorsun, bilmiyorum kimler var. Hani benim en azından ben yapmadım, hani başkaları yaptı o işleri. Ben keyif alıyorum, güzel, teşekkür ediyorum. Peki şeyi soracağım, bu daha gelecek için var mı böyle topluluklarla ilgili bir projeden bahsettin ama o biraz daha topluluk destekleyici bir proje anladığım kadarıyla. Onun dışında başka şeyler var mı, öyle sorayım.
Ya şöyle, ben açıkçası birçok alanda üretim yapıyorum ve şey konusunda naçizane bir üretim yapıyorum. Yani öyle insanları kalkındıracak inanılmaz iddialı bir şey gibi duyulmasın lütfen. Bunları çok çeşitli alanlarda yapmaya çalışıyorum. İşte bir yandan blog yazıyorum söylediğim gibi. Bir yandan işte YouTube'da bazen zaman el verdiği zaman yayınlar açıp böyle çok basit bir şekilde işte kötü bir codebase nasıl refaktör edilir? Ya da yeni bir teknoloji çıkmış. Bilhassa işte JavaScript gibi benim odaklanmak istediğim veya benim de merak ettiğim noktalarda Dino çıktı işte. Sen de birkaç kere ismini geçirdin. Onu bir kuralım, insanlara gösterelim, farklılıklarını biraz gösterelim. Yani unboxing yapalım. Hani teknoloji kanalları hep böyle yeni ürün açıyorlar ya. Biz de frameworkleri böyle açalım falan. Böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya da çok böyle soft konuşma yapabilecek işte sektörde Bilgem Çakır var benim bildiğim kadarıyla. Böyle kamerayı açıp saatlerce konuşabilecek bir insan değilim. Öyle bir yeteneği henüz kendimde görmüyorum. Ama şunu yapıyorum. Daha chill oturup ben bir şeylerle ilgilenirken hadi beraber çalışalım işte. Mesela bir Pomodoro timer koyuyorum. O arada chatten sorular geliyor. Onlara cevap vermeye çalışıyorum. Böylece işte zaten çok profesyonel bir içerik olmamış oluyor. Ben de oradan kaçmış oluyorum ama bir yandan da ben bu yönde katkı vermek istiyorum ve vermeye çalışıyorum başka şey üzerinden. Opencast diye başka bir mecra üzerine çalıştım mesela son dönemde. Oraya bir süredir haber girmem gerekiyor. Oradaki çıkış fikri de şu. Yani normal dijital mecralar için web browser gibi platformlar var. Peki neden yazılım odaklı, işte yeni çıkan ürünler ya da Hacktoberfest'i şu an geride bırakıyoruz. İşte Hacktoberfest başladı, şu repolar var, şöyle contributor istatistikleri oldu diye yazılımcıların nispeten ilgi gösterebileceği bir haber mecramız yok deyip işte Opencast üzerine falan çalışmaya başladım. Oraya bayağıdır haber giremedim, girmem gerekiyor. Bu tarz işte çeşitli şeyler var, uğraştığım kısımlar var.
O zor iş ama editörlerin olması lazım yani onun takibi. Bir ara newsletter uğraşıyordum ben, onu bile hazırlamak zor. Ve ben newsletter'ını copy paste yapmak istemiyordum. Okuyup kendim yorumlayıp şey yapmam. Müthiş zaman alıyor yani. Hani tamam ben süper öğretici haber, ama çok çok zaman alıyor.
Ben kısa haber girmeye çalışıyorum çoğu zaman ki şey olsun yani Zaten kitle İngilizce biliyor, en azından okuma yetenekleri var ve şöyle bir veri tabanı çıktı. TypeScript'in şu versiyonunda şunlar geldi. İlgilisi yine tıklayıp gider, detayına hakim olur ama ben yine de insanların bunu toplu halde görebileceği, en azından yeni bir şeylerle tanışabileceği bir mecra oluştururum. Daha sonra dediğin gibi editörler olur. İşte şu an Mehmet Ali Peker yardımcı oluyor, oraya content giriyor vesaire. Birkaç insan var ama bunları her zaman kötü olduğumu düşündüğüm bir alan. Benim yaptığım işleri bir anlamda doğru mesajla yayınlayabilme. Yani galiba call to action yapamıyorum. Hadi gelin Opencast'te siz de haber girin gibi bir çağrıda bulunamıyorum.
Evet, ben burada duydum. Evet. O zaman yap abi buradan.
Ya hep yaparız. Spam endişesi var bende açıkçası. Yani bir şeyleri böyle duyurduğum zaman sanki birilerine benzer spam gönderiyormuşum gibi hissedeceğim.
Bana da öyle geliyor. Anladık abi, yapıyorsun mu der diye ben de biraz arkada kalıyorum. Bir kere yapıyorum. Yani durmadan yapmıyorum aslında ama aslında dediğin gibi yapmak gerekiyor demek ki. Ya bu evet, Dino dedik. Biraz da soft konuştuk. Hadi biraz teknik konuşup podcast'ı biraz bağlayalım istiyorum. Ya bu Türkiye'de tek Dino yazan sensin galiba.
Bilmiyorum. Yok. Ben galiba LinkedIn'de böyle birkaç profil bakarken bir kişi daha uğraşmış. Birkaç tane makaleye denk geldim. İlk zamanlar tabii insanlar biraz önce söylediğim gibi unboxing yaptılar, yani bir kurup baktılar. Ama aktif böyle evangelistliğini ben yapmaya çalışıyorum gibi gözüküyor. Ama bu biraz ürünün kendisiyle de alakalı. Mesela şeye bakıyorum döndüğüm zaman. Ben genelde bir sunum hazırlıyorsam her zaman piyasada olan bir şeyin, yani sektörde hali hazırda konuşulan bir şeyin değil, yeni bir akımın sunumu üzerine gitmeye çalışıyorum ki, çünkü çok fazla 101 içerik olduğunu, bunu çok daha iyi yapan insanların olduğunu, benim biraz daha orta seviyede olup ya da senior olup tırnak içerisinde kullanacağım, kulağına su kaçtığı zaman kendisi zaten oraya gidip kendi araştırmasını yapıp bundan haberdar olmaya ihtiyacı olan insanlar yönelik bir içerik oluşturma merakım var açıkçası. O nedenle mesela Serverless konuşuyordum 2017'de. O döneme kadar Daronion'dan vardı, ben vardım bu alanda sunum yapan. Şu anda Serverless Turkey diye grup var. Yani bugün artık dönüp benim Serverless anlatmama gerek yok. Yani onlar da zaten çok başarılı yapıyor bu işi. Ben o yüzden mesela şu an Dino'yu aldım, sürüklüyorum. Bir süre sonra belki Dino Community'si olacak ve o topluluğa devredeceğim ve artık ben Dino'dan bahsetmiyor olacağım. Sadece kullanıcı olacağım. O anlamda en aktif görünen benim ama belki gizli gizli yazan insanlar da vardır.
Peki şimdi bir Dino nedir? Bir ondan başlayalım. Bir de Dino NPM'in üzerine geldik. Yani ne getirdi? Nasıl bir alternatif oldu? Biraz bahseder misin?
Tabii. En basitinden almaya çalışacağım. Belki kavramsal bir karmaşa oluşturmamak için. Biz JavaScript kullanırken ilk önce JavaScript'in yuvası bizim browserlarımızdı. Daha sonra JavaScript bir programlama dili olduğu için bunu tabii ki farklı platformlarda da çalıştıran birçok araç oldu. Ama bunlardan en başarılısı Node.js'ti çünkü kolay erişilebilir bir hale getirdi. İşte o döneme kadar mesela PHP shared hostinglerde vesaire çok fazla olduğu için çok net yayılabildi. Mesela Python istiyorsan, özel bir runtime istiyorsan biraz daha sunucunun kendinin olması gerekebiliyordu. Node.js mesela bunu kırıp nispeten tam böyle 2010'lu tarihlere denk getirip aslında backend geliştirmede de bu asenkron iletişim vesaire derken, non-blocking iletişim derken inanılmaz bir şey yarattı. Kendi kitlesini yarattı diyebilirim. Node.js'i o dönem Ryan Dahl isimli Joyent'te çalışan bir mühendis Chrome motorunu alıp V8 ismini verdiğimiz backend'de çalışacak bir hale getiriyor ve o şekilde gönderiyor. Daha sonra Ryan Dahl 10 sene sonra bir konuşmada tekrar çıka gelip diyor ki ben Node.js'i tasarladığımda bazı hatalar yaptım ve bu hatalar şu anda Node.js'in daha fazla ileri gitmesini engelliyor. Çünkü bunlar mimari tasarım hataları. Bu nedenle Node.js'in eleştirdiğim noktaları var diyor. Bundan herhalde 5-6 ay sonra tekrar çıka geliyor ve diyor ki ben Dino diye bir proje başlattım. Daha önce bahsetmiş olduğum tasarım hataları var ya, onlar bunda yok diyor temel olarak. Aslında Node.js ile Dino'nun creator'ı aynı insan. Buradan başlayabilirim. JavaScript Runtime'ı diye geçiyor hem Node.js hem Dino. JavaScript Runtime'ı çok basit bir şekilde aslında her platformda JavaScript kodlarının çalışabilmesini sağlıyor. Burada aslında Ryan'ın bahsetmiş olduğu 1-2 yaklaşım var. Birincisi sürdürülebilirliğe çok temas ediyor. Şöyle bir şey oldu. Node.js geldiği zaman aslında biz browser'larda farklı modüllerle çalışamıyorduk. Yani bir JavaScript dosyası başka bir JavaScript dosyasını içerisinden çağıramıyordu. Bu çok temel bir sorundu ve Node.js burada kendi yöntemini izlemek zorunda kaldı. Yine mesela XML HTTP request dediğimiz AJAX kolları, yani direkt ara birimden tetiklenen HTTP requestleri yapabileceğimiz bir ara birim o kadar rahat değildi. Çünkü o bir browser API'ydi. Node.js'te ayrı bir kütüphane gerekiyordu. O gün 2010'un şartlarıyla Ryan kendi bir kütüphane yazmış ve Node.js'in içerisine eklemişti. Bugün diyor ki Dino ile beraber, ya o gün ihtiyaç duyduğumuz birçok şeyi bizim Node.js tarafında bugün browser'lar zaten sağlıyor. İşte farklı JavaScript dosyaların katılması konusunu, işte ES modules dediğimiz API ile beraber bugün JavaScript'in standardı olarak JavaScript kendisi sunuyor. Ama Node.js buraya adapte olamıyor. Yani bugün browser'da çalışan JavaScript koduyla server'da çalışan JavaScript kodu birbirinden çok farklı olmak zorunda. Yani ben yine dil olarak JavaScript'i kullanıyorum ama browser'da fetch diye komut yazabiliyorken Node.js'de yazamıyorum. Çünkü bir obje browser'da var. JS'e döndüğüm zaman bunu bulamıyorum. Yine arada JavaScript topluluğu TypeScript diye C#'ın ve daha önce Delphi'nin dil tasarımcısı olduğu, şu an ismini bilmediğim ya da telaffuzu edemediğim kimse tarafından çıkan bir dili gerçekten çok pratikte kullanmaya başladı. Yine Ryan Dahl'ın iddialarından bir tanesi şu. Ya ben aslında daha sonradan çıkan Go gibi, Rust gibi ekosistemlerde görüyorum ki bütün tool'lar aslında developer experience'ı net rahatlatacak şekilde içeride geliyor. Biz JavaScript ekosisteminde işte ESLint diye ayrı tool kullanıyoruz. Bunu konfigüre etmeye çalışıyoruz. İşte testler var. Test için tekrar proje tabanına bir şeyler yazmak zorunda kalıyoruz. Ya bunlar zaten default özellik olmalı. Yani tool chain dediğimiz, sen Ruby ekosisteminde işte Rails'la vesaire zaten biliyorsundur diye düşünüyorum. Bir şeyler kutudan varsayılan olarak çıkıyor olması lazım deyip işte JavaScript kodunu formatlayan, hatalarını kontrol eden, benchmarklarını yapan, işte testlerini çalıştıran birçok tool'u Dino'nun içerisine gömmüş durumda. Burada da işte Go'dan ve Rust'tan zaten şey yapıyor, ilham alıyor. Paralelde işte standart paneyi tamamen JavaScript üzerine geçiriyor. Bu da aslında GitHub'da aslında open source olduğu, C üzerinden değil, bayağı işte versiyonlu codebase üzerinden değiştirebileceğimiz, hatta alıp forklayabileceğimiz bir hale getiriyor. Yine en sonunda da security diye bir şey ekliyor. Aslında sandbox dediğimiz, yani ben paylaşımlı bir ortamda Dino'yu çalıştıracağım. Belki bir CD ile dağıtacağım. Belki hani bilmediğim bir ortamda belli bir JavaScript dosyasını çalıştırmam gerekiyor. Ama JavaScript kodu başka dışarıda uzaktaki JavaScript kodlarını çağırıp malicious dediğimiz, hani nasıl söylesem, zararlı kodları tetikleyebilir. Node.js'te bunun için bir önlem yok. Dino'da şey diyebiliyorsun. Ya bu sadece 8000. portu kullanacak. Şu fonksiyonları kullanamayacak. Şu network'e erişemeyecek. Şu dosyalara erişemeyecek. Dosya bile okuyamayacak diyebileceğim bir yapı var. Dino biraz daha modern. Paralelde bir de geçenlerde yine Twitter'da şeyi paylaştım. Ryan Dahl'ın bir vizyonu var. JavaScript geliştirme aslında eskiden bizim browser'a tek JS dosyası yazdığımız kadar basit olmalı. Ondan yatırım aldılar ve Dino Deploy diye bir araç yaptılar. Bu serverless çalışıyor ve böyle neredeyse 5-10 saniye içerisinde yazılan bir JavaScript koduna bir tane işte subdomain, ki custom domain'i de bağlayabiliyorsun, şekilde ben kaydedip ya da bir GitHub reposuna bağlayıp tek bir JS kodunu işte yukarıda belli bir framework'e include edip dünyanın dört yanındaki edge serverlarda çalıştırabilir hale getirebiliyorum. İşte bu serverless yapının Cloudflare Workers şu an sunuyor ve dino.com adresindeki o Dino Deploy sunuyor. Gelecekte daha aktif olacağını, nispeten işte Node.js'in bugün sunduğu, işte ben dependency'lerimi yazayım, npm'den paketlerimi indireyim, sonra o Node Modules klasörünü sürekli tutmak zorunda kalayım yapısı yerine JavaScript'in daha portable olduğu, daha taşınabilir olduğu ve daha böyle codebase ile uğraşıyoruz değil de her şeyin neredeyse default geldiği bir noktaya JavaScript ekosistemini götürmek istiyorum gibi bir vizyonu var. Buna çok hani katılıyorum. Son konuşmaları da biraz o tarafa doğru gidiyor. İşte JavaScript biraz daha işte serverless'a yakın bir platformdur ve geleceğin platformları bunlardır gibi bir yaklaşımı var. Dino'da gelen veya işte Ryan Dahl'ın götürmeye çalıştığı JavaScript ekosistemini benim de desteklediğim şey temel çatı bu diye özetleyebilirim.
Web'in geleceği Dino diyebilir miyiz o zaman?
Yok diyemeyiz. Şimdi şöyle bir şey oluyor aslında. Hemen zaten kendini drop in the replacement dediğimiz hani Node.js binary'sini at, Dino'yu kur ve eski kodların çalışacak şeklinde konumlandırmadı. Dino geldiğinden beri Node.js de çok fazla eskiden yapmam dediği, TypeScript de keza bunu yapmıyorum, bu benim alanıma girmiyor dediği her şeyi revize etmek zorunda kaldılar. Sadece varlığı bile JavaScript ekosistemini bir yere götürüyor aslında. Sonra üçüncü bir kardeş geldi işte Bun diye. Onlar da mesela hız konusunu öne çıkarttılar. Baya şu anda şey gibi hani siyasi partiler gibi biri bir söylemle geliyor, diğeri de evet biz de aslında oraya bir şeyler yapıyoruz deyip tatlı bir rekabet içindeler. Bir anlamda bu şeyden Dino mu en son sağ çıkar bilmiyorum. Ama şu an çok iddialı, hem hız olarak en hızlısı biz olacağız gibi bir vizyonları var. Hem yatırım alıyorlar hem de zaten bu konuda şu ana kadar geçmişte standartları koymuş ve JavaScript ekosistemini işte Python'da Guido'nun yaptığı gibi bir yere taşımak isteyen birisi var. Onun hızı şu an Dino'nun arkasında. Bu anlamda şu an çok avantajlı ama yarın ne olur bilmiyoruz tabii ki. Yani o geleceği okumakla alakalı bir konu.
Allah, anladım, süper. Peki Dino'yu production'da kullanıyor musun?
Datapad'de yavaş yavaş bazı yerlerde kullanmaya başladık. Production'da kullanan yerler var bu arada Dino'yu. Netlify vesaire, powered by Dino falan yazıyor bu arada. Hani Dino zaten kurumsallara da bir yandan destek vermeye başladı. Çok kötü durumu değil ama ben bir tane açık kaynak proje oluşturdum, Hex Service diye. Yaptığı şey şu: ben kodumu Dino ortamında yazıyorum, Dino'nun araçlarıyla yazıyorum. Ancak kodu bir noktada bir komut oluşturup Node.js'e export edebiliyorum. Dolayısıyla Dino runtime'ı eğer beni yarı yolda bırakırsa anında Node.js'e switch edecek bir failsafe switch'im var diyeyim. Dolayısıyla ben kendimi açıkçası burada güvende görüyorum. Ondan rahatlıkla production'da kullanabiliyorum ama insanlara da alın kullanın, hiç sorun yaşamazsınız.
Zaten 1.0'ı çıktı. 1.0'ı var. 1.1 çıktı yani.
Bayağıdır var bu arada. Hani herhalde bizim ilk, yine Fatih'le C İstanbul için benim YouTube kanalında yaptığımız bir yayın var. Geçenlerde şaşırdım. 4 yıl mı ne olmuş daha pandemiden önce Dino 1.0.
Öyle mi? Ben pandemi diye hatırlıyorum. Niye ben pandemi diye hatırladım?
Şu an 1.6'larda belki de öyledir bu arada. Benim hafızama çok güven olmaz tarih konusunda. Bayağı aslında 3-4 yılı arkasında bıraktı diye hatırlıyorum ben Dino.
Yok, Dino öyledir de versiyon birinci versiyon
olarak diyorsun değil mi?
Evet, versiyon olarak diyorum. Süper.
Şu an 1.6'dayız galiba.
Süper vallahi, çok farklı yerlerden farklı şeyler konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eser, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, ben çok teşekkür ederim. En başta söylediğim gibi birkaç kere erteledik. Çok sağ ol hem anlayışın için hem benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Hem keyifle dinliyorum hem de keyifle takip ediyorum. Hem Ruby, seni Ruby Türkiye tarafında vesaire. O anlamda benim için keyifti ve tekrar teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bugün Öz Vataf bizimle birlikteydi. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.